Ayrım 12. Sert Vermont kışı Wilton kampüsünde de etkili oluyordum. Sonbaharın renkli yaprakları artık yerleri kaplıyordu. Esen şiddetli rüzgar yaprakları bir oraya bir buraya savurup duruyordum. Todd ve Neil kapşonlu montlarını giyip atkılarını takmış bir halde binaların arasında uzanan patikada yürüyorlardı. Neil bir yaz gecesi rüyasındaki repliğini tekrarlarken rüzgar da ona eşlik ediyordu sanki. İşte hain, buradayım, karşındayım, sen neredesin? Diye okudu Neil ezberinden. Tanrım, bunu seviyorum. Oyunu mu? Diye sordu Todd. Evet, oynamayı, diye karşılık verdi Neil. Dünyanın en güzel şeylerinden biri olmalı. İnsanların çoğu, şanslı olmayanlar, heyecan verici bir hayat yaşamıyor. Bense eğer rolleri alırsam düzinelerce yaşamı canlandırabilirim. Neil sanki bir tiyatro oyunundaymış gibi koştu ve bir taş duvarın üzerine zıpladım. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Tanrım, hayatımda ilk kez kendimi bu kadar canlı hissediyorum. Bunu denemelisin, dedi Toda. Sonra duvardan aşağı indim. Provalara gelmelisin. Işıklarla falan ilgilenecek birilerine ihtiyaç var zaten. Hayır, teşekkürler. Bir sürü kız var ama Hermione'yi oynayan kız inanılmaz. Galaya gelirim, dedi Todd. Sen bilirsin, dedi Neil. Çalışmama yardım ettiğin için teşekkürler. Yemekte görüşürüz. Bunları söyledikten sonra Todd'a el salladı ve koşarak yatakhaneye gittim. Todd dışarıda durmuş onu izliyordu. Sonra başını sallayarak kütüphaneye yöneldim. Neil koridor boyunca sıçradı, dans etti. Kendisine merakla bakan öğrencilerin yanından şaklabanlıklar yaparak geçtim. Kapıyı hızla açtı ve kendini odasına attı. Üzerinde soytarı kafası olan baston da elindeydi. Birden olduğu yerde kala kaldı. Masasında babası oturuyordu. Neil'in yüzü bembeyaz oldu. Baba? Neil, şu aptalca oyundan derhal vazgeçeceksin, dedi Bay Perry sert bir sesle. Baba ben... Bay Perry ayağa kalkıp yumruğunu masaya vurdu. Sakın bana karşı gelme, diye bağırdı. Şimdiye kadar zamanını bu etkinlik saçmalıklarıyla harcamış olman yeterince kötü zaten. Bir de üstelik bana yalan söyledin. Odanın içinde volta atıyor, durduğu yerde tir tir titreyen Neil'e öfkeyle bakıyordu. Böyle idare edebileceğini nasıl düşündün? Cevap ver, diye bağırdı. Bunu kafana kim soktu? Bay Keating denilen o adam mı? Hiç kimse, diye kekeledi Neil. Seni şaşırtacağımı düşünmüştüm. Bir sürü ağ aldım ve... Benim bunu öğrenemeyeceğimi mi düşündün? Yeğenim sizin oğlunuzla aynı oyunda oynuyor, diyor Bayan Marks. Bir yanlışlık olmalı, diyorum. Oğlum tiyatroda falan oynamıyor. Beni yalancı çıkardın. Yarın provaya gidecek ve oyundan çekildiğini söyleyeceksin. Baba, en önemli rollerden birini oynuyorum ben, diye açıkladı Neil. Gösteri yarın gece. Baba, lütfen. Bay Perry'nin yüzü öfkeden bembeyaz olmuştu. Neil'in üzerine yürüdü. Yarın dünyanın sonunun geleceğini bilsem o oyunda oynamayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Evet efendim. Neil ancak bunu söyleyebilmişti. Bay Perry durdu. Oğluna uzun uzun baktı. Bakışları sertti. Seni bu duruma getirmek için ne büyük fedakarlıklar yaptım ben Neil. Beni hayal kırıklığına uğratamazsın. Bay Perry dönüp dışarı çıktı. Neil bir süre hareketsiz durdu. Sonra masasını yumruklamaya başladı. Gitgide daha sert vuruyordu. Sonunda parmakları acıdı ve yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Dernek üyelerim o akşam yemek salonunda toplandı. Bir tek başının ağrıdığını söyleyen Neil yoktu. Yemekte çok iştahsız göründüler. Sonunda Hagar masaya geldi ve onlara şüpheli gözlerle baktı. Bay Dalton, bir sorun mu var oğlum? Diye sordu. Yemeğinizle sorun mu yaşıyorsunuz? Hayır efendim, diye cevap verdi Charlie. Hagar diğerlerini de izledi. Bay Mix, Overstreet ve Anderson. Siz normalde de solak mısınızdır? Hayır efendim. O halde neden yemeği sol ellerinizle yiyorsunuz? Oğlanlar birbirlerine baktılar. Grup adına Knox konuştum. Eski alışkanlıkları yıkmanın iyi olacağını düşündük efendim, dedi. Eski alışkanlıkların nesi varmış Bay Overstreet? Eski alışkanlıklar mekanik bir yaşama zorunlu kılıyor efendim, diye açıkladı Knox. İnsanın beynini sınırlıyor. Bay Overstreet, size eski alışkanlıklardan kurtulma konusunu fazla kafaya takmamanızı, bunun yerine ders çalışma alışkanlıklarınızı geliştirmenizi öneririm. Anlıyor musunuz? Evet efendim. Bu hepiniz için geçerli, dedi Heather, hepsine tek tek bakarak. Şimdi yemeğinizi sağ ellerinizle yiyin. Oğlanlar söz dinlediler. Ancak Heather gider gitmez Charlie el değiştirdi ve yeniden sol eliyle yemeye başladım. Diğerleri de onu izledi. Neil sonunda yemek salonuna gelip masaya oturdu. Çok ciddi ve üzgün görünüyordu. İyi misin? Diye sordu Charlie. Babam beni ziyaret etti, dedi Neil. Oyunu bırakmak zorunda mısın? Diye sordu Todd. Bilmiyorum, dedi Neil. Neden bu konuyu Bay Keating'le konuşmuyorsun? Diye önerdi Charlie. Bunun ne faydası olacak? Charlie omuz silkti. Belki sana öğüt verir, hatta belki babanla konuşur. Dalga mı geçiyorsunuz? Diyerek güldü Neil. Komik olmayın. Neil'in karşı çıkışlarına rağmen arkadaşları Bay Keating'in onun sorunlarını çözebileceğine inanıyorlardı. Yemekten sonra yatakhanenin ikinci katındaki öğretmenler bölümüne gittiler. Todd, Pete ve Neil Keating'in kapısının önünde durdular. Charlie kapıyı vurdu sonunda. Bu çok aptalca, diye karşı çıktı Neil. Hiçbir şey yapmamaktan iyidir, dedi Charlie. Kapıya yeniden vurdu ama kimse yoktu. Burada değil, hadi gidelim, diye yalvardı Neil. Charlie kapı kolunu çevirince kapı açılıverdi. Burada gelmesini bekleyelim, dedi Charlie içeri girerken. Charlie, Luanda, diye seslendi diğerleri içeriden. Çık odadan. Ama Charlie çıkmayı reddetti. Birkaç dakika sonra diğerleri de meraklarına yenik düşerek içeri girdiler. Burası küçük, boş ve insanda yalnızlık duygusu uyandıran bir yerdi. Oğlanlar huzursuzca durup etraflarına bakındılar. Luanda, diye fısıldadı Pete. Burada olmamız çok yanlış. Charlie onu duymazdan geldi ve odayı incelemeye devam etti. Küçük, mavi bir bavul kapının yanında, yerde duruyordu. Yatağın üzerinde birkaç kitap vardı. Charlie masaya gitti ve içinde 20'li yaşlarda güzel bir kızın resminin olduğu çerçeveyi aldım. Vay be, şuna bakın, diyerek ıslık çaldım. Resmin yanında tamamlanmamış bir mektup vardı. Charlie kağıdı alıp okudum. Sevgili Jessica, sensiz geçen zamanlarda çok yalnızım falan filan. Bir dakika. Kendimi rahatlatmak için tek yapabildiğim şey resmine bakmak. Ya da gözlerimi kapatıp güzel gülüşünü hayal etmek. Yine de hiçbiri senin yerini tutmuyor ki. Seni ne kadar özlüyorum bir bilsen. Oğlanlar kapının açıldığını duyduğunda Charlie okumaya devam ediyordu. Diğerleri karşısında Bay Keating'i görür görmez mektubu okumayı bırakan Charlie'den uzaklaştılar. Selam Bay Keating, sizi görmek ne güzel, diye bağırdı Charlie. Keating ona doğru yürüdü. Sakin bir tavırla mektubu aldı, katladı ve cebine koydum. Bir kadın bir katedraldir. Bulduğunuz her fırsatta ona tapının, dedi. Çalışma masasına gitti, çekmeceyi açtı ve mektubu buraya koydu. Karıştırmak istediğiniz başka bir şey var mı, Bay Dalton? Diye sordu sonra. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Biz... Charlie yardım beklercesine etrafına bakındı. Neil bir adım öne çıktı. Hey reis, bizim reis. Sizinle çok önemli bir konuyu konuşmak için geldik, diye açıkladı. Tamam, dedi Keating. Hepiniz mi? Aslında sizinle yalnız konuşmak isterdim, dedi Neil arkadaşlarına bakarak. Charlie ve diğerleri gidebileceklerini duyunca rahatlamışlardı. Benim ders çalışmam gerek, dedi Pete. Diğerleri de evet, diye eklediler. Görüşürüz Bay Keating. Aceleyle dışarı çıkıp kapıyı arkalarından kapattılar. Ne zaman isterseniz gelin, diye seslendi Keating onlar çıkarken. Teşekkür ederiz efendim. Cevap kapılı kapanın ardından gelmişti. Pete, Charlie'nin omzuna bir yumruk attı. Aptal Novanda. Kendimi tutamadım, diyerek omuz sikti Charlie. Keating gülümsemekten alamadı kendini. Neil odada volta atıyor, çevresine bakmıyordu. Size pek de büyük bir oda vermemişler, dedi sonunda. Belki de dünyevi şeylerin beni öğretmekten alıkoymasını istemiyorlardır, diyerek gülümsedi Keating. Bunu neden yapıyorsunuz, diye sordu Neil. Yani şu günü yaşama işini bildiğinize göre, ben olsam yurt dışına çıkar dünyayı görürdüm. Ben dünyayı görüyorum zaten. Yeni dünyayı. Üstelik böyle bir yerin benim gibi en az bir öğretmeye ihtiyaç var. Kendi yaptığı espriye kendi güldü. Buraya benim öğretmenliğim hakkında konuşmaya mı geldin? Neil derin bir soluk aldım. Babam benim Henry Hall'da tiyatro oyununda yer almamı engellemek istiyor. Carpe Diem'i falan düşündüğümde kendimi hapishanede hissediyorum. Oyunculuk benim için her şey demek. Ben oyuncu olmak istiyorum Bay Keating. Elbette, babamın bakış açısını da anlıyorum. Biz Charlie'nin ailesi gibi zengin bir aile değiliz. Ama babam hayatımın geri kalanını benim yerime planlamak istiyor ve bana ne istediğimi hiç sormuyor. Bana söylediklerini babana da söyledin mi? Oyunculuk tutkunu ona da anlattın mı? Dalga mı geçiyorsunuz? Beni öldürür. O halde sen onu da oynuyorsun değil mi? Keating, Neil'in ne kadar gergin olduğunu görebiliyordu. Neil, bunun olanaksız olduğunu biliyorum. Ama babanla konuşmak ve ona kim olduğunu anlatmak zorundasın. Ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Oyunculuğun geçici bir heves, bir eğlence olduğunu unutmam gerektiğini söyleyecek. Bana ne kadar güvendiklerini, kendilerini haksız çıkaramayacağımı anlatacak. Bunların kendi iyiliğim için olduğunu iddia edecek. Keating yatağına oturdum. Oyunculuk geçici bir heves değil. O zaman bunu ona kanıtla. Tutkunu göster ona. Gerçekten istediğinin bu olduğunu göster. Eğer bu da işe yaramazsa 18 yaşına geldiğinde dilediğini yaparsın. 18 mi? Oyun ne olacak peki? Gala yarın akşam. Onunla konuş Neil, diye üsteledi Keating. Bunun daha kolay bir yolu yok mu? Kendine karşı dürüst olacaksan, yok. Neil ve Keating bir süre konuşmadan oturdular. Teşekkürler Bay Keating, dedi Neil sonunda. Ne yapacağıma karar vermem gerek. Neil, Keating ile konuşurken Charlie, Pete, Todd ve Cameron mağaraya doğru yola çıktılar. Kar yağmaya başlamıştı. Yumuşak beyaz bir battaniye toprağı soğuk rüzgarlardan koruyordu sanki. Oğlanlar mum ışığının aydınlattığı mağaranın içine dağıldılar. Her biri kendi işiyle meşguldü. Kimse toplantı talep etmemişti. Charlie saksafonuyla hüzünlü melodiler çalıyordu. Knox bir köşede oturmuş, kendi kendine konuşuyor, Chris'e yazdığı aşk şiiri üzerinde çalışıyordu. Todd da tek başına bir şeyler yazıyordu. Cameron ders çalışıyordu. Pete duvarın dibinde dikiliyor, kitaptan bir alıntıyı duvara geçiriyordu. Cameron saatine baktı. 10 dakikamız kaldı, dedi. Kimse kımıldamadı. Ne yazıyorsun, diye sordu Knox Todd'a. Bilmiyorum, şiir, dedi Todd. Ders için mi? Bilmem. Bir an önce buradan çıkmazsak ceza alırız, dedi Cameron. Kar hızlandı. Charlie Cameron'ı duymazdan gelerek saksafonunu çalmaya devam etti. Todd yazmaya devam ediyordu. Cameron etrafına bakınıp omuz silkti. Ben gidiyorum, dedi ve tek başına mağaradan çıktım. Knox, Chris'e yazdığı aşk şiirini kendi kendine okudu. Ayağa kalkarak, lanet olsun, Chris bunu ne zaman okuyacak, dedi. Neden ona kendin okumuyorsun, diye önerdi Pete. Nuvanda da işe yaramıştı bu yöntem. Benimle konuşmaz bile Pete, diye sızlandı Knox. Onu aradım ama telefonuma bile çıkmadı. Luvanda Gloria'ya şiir okuduğunda kız onun üzerine çıkacaktı neredeyse. Değil mi Luvanda? Charlie saksafonu bıraktı. Bir an düşündü. Kesinlikle, dedi ve sonra yeniden notalara döndü. Uzakta yatma zili çalmıştım. Charlie melodisini bitirdim. Saksafonunu çantasına koydu ve mağaradan çıktım. Todd, Cameron ve Pete de kağıtlarını toplayıp gecenin karanlığına karıştılar. Knox mağarada tek başına dikiliyor, şiire bakıyordu. Sonra kağıdı kitabının arasına koydu. Mumu söndürdü ve çaresiz bir kararlılıkla ormanda koşmaya başladı. Onda işe yaradıysa bende de yarar, dedi kendi kendine. Ertesi sabah yerdeki kar iyice kalınlaşmıştı. Knox yatakhaneden erken çıktı. Dondurucu hava ve buz gibi rüzgardan korunmak için kat kat giyinmişti. Bisikletindeki karları temizledi ve Ridgeway Lisesi'ne doğru yola çıktı. Bisikletini okulun önünde bırakarak kalabalık koridora doğru koştum. Erkeklerle kızlar konuşuyorlar, paltolarını asıyorlar, kitap alıp veriyorlar, birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Knox bir koridora girdi ve öğrencilerden biriyle konuşmak için durdu. Sonra merdivenleri tırmanıp ikinci kata çıktım. Chris! Knox, Chris'i dolabının önünde kız arkadaşlarıyla konuşurken gördüm. Kız arkadaşlarını ve eşyalarını çabucak toplayıp arkasına dönmüştü ki Knox onu yakaladı. "Knox, burada ne arıyorsun?" dedi Chris. Knox arkadaşlarından uzak bir köşeye çekti. "Senden o gece için özür dilemeye geldim. Bir de bunları ve yazdığım bir şiiri getirdim." Knox elindeki çiçek buketini ve şiiri uzattı. Chris baktı ama ikisini de almadı. "Chet seni görürse öldürür, biliyorsun değil mi?" diye bağırdım. "Umurumda değil. Seni seviyorum Chris. Sen Chet'ten çok daha iyi birini hak ediyorsun. O da benim. Lütfen bunları kabul et." "Knox, sen çılgınsın," dedi Chris. Zil çalmıştı. Öğrenciler sınıflarına dönüyorlardı. "Lütfen, çok salakça davrandığımı biliyorum. Lütfen." Chris ne yapacağına karar vermek istercesine çiçeklere baktım. "Hayır," dedi başını sallayarak. "Üstüme gelmekten vazgeç." Sınıfa girip kapıyı kapattım. Knox elinde buket ve şiirle kala kalmıştı. Bir an tereddüt etti ama sonra kapıyı açıp Chris'in sınıfına girdi. Öğrenciler yerlerine yerleşiyorlardı. Knox o sırada bir öğrencinin ödevine yardım etmekte olan öğretmenin yanından geçtim. "Knox!" diye bağırdı Chris. "Buna inanamıyorum. Senden tek istediğim beni dinlemen," dedi Knox. Şiirini açıp okumaya başladım. Öğretmen ve öğrenciler de onu ilgiyle dinlemeye başladılar. "Cennetten bir kız geldi. Adı Chris. Saçları tenin altın sarısı. Ona dokunmak cennete gitmek demek. Tarifsiz bir mutluluk onu öpmek." Chris kızarmıştı. Elleriyle yüzünü örttü. Arkadaşları kıkırdıyorlar, birbirlerine bakıp göz kırpıyorlardı. Knox okumaya devam ettim. "Bir tanrıça yaratmışlar. Chris koymuşlar adını. Nasıl olmuş? Hiç bilemeyeceğim. Tek bildiğim ne olursa olsun onu hep seveceğim." Knox sanki sınıfta Chris'le ikisinden başka kimse yokmuş gibi rahat okuyordum. Gülüşünde bir tatlılık var. Gözlerinden parlak ışıklar yayıyor. Onun var olduğunu bilmek, mutlu olmama yetiyor. Knox kağıdı indirip Chris'e baktı. Kız utanmıştı. Ona parmaklarının arasından bakıyordu. Knox çiçeklerle şiiri masaya bıraktı. "Seni seviyorum Chris," dedi. Sonra arkasına döndü ve dışarı çıktı.